Ayrım 6. Tokatlı Yetvart'ın anıları. Andres Ernin. Sayfa 70. Brüksel'de kuzenlerimden biri şarkalıları satan bir mağazada çalışıyordu. Bana kendisiyle çalışmamı önerdi ama benim bir mesleğim var. Biliyorum, henüz bu işte mükemmel değilim ama ilk fırsatta kendimi geliştireceğim. Tozlu halıları oradan oraya taşımak istemiyorum diyerek önerisini geri çevirdim. Tereddüt etmek gereksizdi. Kararımı vermiştim. Paris'e dönecektim. Halam oradan ayrılmamı istemiyordu ama içimden bir ses Paris'te iki şeyin işe yaradığını fısıldıyordu. Ya cepte bol para ya da beceri. Açık gözlülük, içgüdüme kulak vererek Paris'e doğru yola çıktım. Kuzey garında, Gare du Nord, karşımda amcam Levon'un karısını karşımda bulmak beni çok şaşırttı. İstanbul'dan tek başına oraya gelmişti. Levon amcam ise İstanbul'da tek başına yaşamayı sürdürüyordu. Yengem 1965'te 75 yaşında öldü. O tarihlerde ise henüz 38 yaşındaydı. Beni Condorcet Sokağı'nda İdeal Hotel adlı otele götürdü. Ayrı oda tutmana gerek yok. Benim odamın yanında bir ek oda var, orada uyursun dedi. Bu yan oda dediği yer kendi odasından bir cam bölmeyle ayrılıyordu. Ne bileyim, belki de aklından geçirdiği bir şey vardı. Ertesi sabah işler karışmadan oradan ayrıldım. Eknayan adlı zengin patronun işçisi olan Sarkis adlı bir adam tanıyordum. O da bana Neuilly'de bir hizmetçi odası kiraladı. 15 gün sonra tifoya tutuldum. Çok yüksek ateşim vardı. İşte bu noktada yengemin benim için yaptıklarını unutamam. 2 ay boyunca büyük fedakarlıklar yaptı ve tedavi edilebilmem için elinden geleni yaptı. Hatta başucumda nöbet tutmaları için bir sürü Ermeni kadın ayarladı. Fakat bu arada amcama, kocasına yani, benim kendisine asıldığımı yazmış. Böylece amcamın her ay bana göndermeyi vaat ettiği 400 frank yok oldu. Uzun bir süre sonra amcam gerçeği öğrendi, hemen kestiği parayı bana göndererek durumu telafi etmeye çalıştı. Ben de ileride para kazanmaya başladığımda bu parayı ona ödedim. Ayrıca ona kız kardeşimin masrafları için de para gönderdim. Yengem ise tam anlamıyla şendul hayatı yaşıyordu. Paris'i terk etmiş, Amerikalı bir subayın peşine takılarak Viyana'ya gitmişti. Kocasını öyle entrikalar çevirmişti ki amcam yengemi kendi rızasıyla özgür bırakmıştı. Daha sonra yengem geri döndüğünde ise onu garda kayınbiraderi karşılamıştı. Paris'e geldiğim günlerde hemen kiliseye başvurarak çalışabileceğim uygun elmas kuyumcularının adreslerini istemiştim. Bana Eknayan'ı önerdiler. Yazıhanesi Provence Caddesi 72 numaradaydı. Sanırım Gerdan lakabıyla tanınan Levon Gümüş Gerdan ile de çok işli dışlıydı. Eknayan, kuzenim Armin, Levon Gerdan'a mektup yazarak beni Eknayan'ı önermesini istedi. O sıralar Antakine Eknayan çok yaşlıydı. Zaten birkaç ay sonra öldü. Bu adamın ikiz oğulları vardı. Miran ve Vahe. Miran ünlü aktris Jacqueline Deluva ile evliydi. Bu kadının ilk kocası ise Sasha Guitry'ydi. İkizler babalarının ölümüyle büyük bir servetin ve işin başına geçtiler. Eknayan servetini kendi buluşu olan bir tür elmas kesim metoduna borçluydu. Çubuk pırlantayı kare ya da dikdörtgen biçimde tıraşlayabiliyor, köşeli köşesiz her şekle sokabiliyordu. Aslında kendisi sıradan bir zanaatkardı. 1880'de Yahudi elmas kuyumcuları Bulgaristan'dan kovulurken o da Bulgaristan'ı terk edip Amsterdam'a yerleşmişti. Şimdi de Montmartre'da bir atölyesi vardı. Chateau d'Eau denilen bir kafe vardı. Buraya çoğunlukla elmasçılar gelirdi. Eknayan da oraya giderdi. Bir gün adamın biri kendisine irice bir taş gösterip çok önemli bir parça olduğunu söyleyerek pazarlık etmek ister. Eknayan, bana gösterdiğiniz bu taş sıradan, adi bir taş diye bağırır. Sonra da taşı tuttuğu gibi hırsla masasının üzerindeki mermere çarpar ve kırar. Taşı görür görmez bir bakışta teşhis etmesi onun ünlü olmasını sağlar. Mahkeme kararıyla da onaylanır. Hemen ardından bir atölye kurar. İnsanlar çok değerli taşları ona getirmeye başlarlar. Eknayan'ın atölyesi Neuilly'deydi. Baş rakibi Escher'ın atölyesi ise Versailles'daydı ve yanında 350 işçi çalıştırıyordu. O zamanlar atölyeler böyle kalabalıktı. Daha sonra sosyal kanunlarla elmas atölyelerinde çalıştırılan insan sayısı azaltıldı. Bu iki büyük rakibin yazıhanesi Provence Caddesi'ndeydi. Aralarındaki rekabet ise çok ciddi ve sertti. 1919-1920 yıllarında Eknayan Londra'dan ucuz taşlar almaya karar verdi. Bunlar hiç kimsenin istemediği ham, işlenmemiş taşlardı. Kilolarca, belki de ton mu demeliydim, satın aldı. Yuvarlak pırlantadan daha ucuza mal edilebilen bu çubuk pırlantalar kısa zamanda moda oldu. Eknayan tahmin ettiğinden de çok para kazanmıştı. Doğal ki taklitçileri türedi. Özellikle de Belçikalılar. Eknayan'ın ölümünden sonra onun işçilerini kandırarak kendi yanlarına çekmeye uğraştılar. Çünkü bu işçiler çubuk pırlantayı işleme tekniğini ve üretimini çok iyi biliyorlardı. Tabii Eknaya'nın kendilerine verdiği ücretin iki mislini önerdiler. Hatırladığım kadarıyla üç işçi kendilerini usta işçiler olarak takdim ederek Anvers'e gittiler ama kısa bir süre sonra yalan söyledikleri ortaya çıktı ve geri döndüler. Asıl usta yine Eknaya'nın yanında yetişmiş olan Waffelman adlı biriydi. Bu adamcağız ise Aha'nın karısı ve gümden çalınan çok iri bir taşı yeniden tıraşlamakla suçlanarak mahkum edildi. Bence haksızlığa uğramıştı. Bu olay 1947'de Monte Carlo'da oldu. Eknayan beni atölyesinde kabul etti ve bana karşı çok nazik davrandı. İstanbul'dan geldiğimi biliyordu. Bana kalırsa bu nedenle bana saatte 1 frank gibi son derece düşük bir ücret teklif etti. Sosyal garantim ve tatilim de yoktu. Bir öğün yemeğin fiyatı 1.25 franktı. Bolluk içinde yaşayamazdım ama seçeneğim yoktu. Hiç değilse açlıktan ölmezdim. Gayet tabii orada uzun süre kalmamayı umuyordum. Patronum sadece elmas tıraş yönteminde bir buluş sahibi değil, aynı zamanda Citroen fabrikasının kurucuları arasındaydı da. André Citroen'in kardeşi Hugh Elmas Simsarı'ydı ve Eknayan onu tanıyordu. André Citroen politeknik mezunuydu. Birçok bilim dalı içeren üniversite bölümü. 40'ına yaklaşmıştı. 1914'te Bordo şehrindeydi. Ordunun başkumandanına bir mektup yazarak ordu için havan topu mermisi üretmek istediğini söyledi. Kıtlık yıllarıydı ve böyle bir öneri hemen onaylandı. İşte André Citroen, Eknaya'nın paralarıyla sebze, lahana ve ekin üretilen tarlalar aldı. Fabrikasını bu tarlalarda kurmak istiyordu. Sonuçta burada askeri araç üretti. Arabalar ve tanklar. Savaştan sonra ise özel otomobiller. Ünlü Rosalie marka arabalardan bir tane şoförle birlikte Eknayan'a armağan etti. Deneyimsiz bir insan olan bu şoför kısa bir süre sonra kaza yaparak Eknayan'ın yüklüce bir ceza ödemesine neden oldu. Eknayan öfkeden çılgına dönerek mahkeme celbini André Citroen'e gönderdi. Kendince haklıydı. Citroen hiç ses çıkarmadan belirtilen cezayı ödedi. André Citroen korkunç müsrif bir insandı. Reklam harcaması inanılmaz rakamlara varıyordu. Ayrıca büyük paralarla oynayan bir kumarbazdı. Kumarda çok büyük miktar para kaybettiği günlerden birinde üzüntüden, kederinden genç yaşta öldü. Ünlü önden çekişli arabayı imal etmek için de hem imalata hem de reklama çok harcama yapmıştı. Eknayan'a gelince Citroen'in tam tersi, yani çok cimri, nekes bir insandı. Öldüğü zaman arkasında yüzlerce milyon bıraktı ki o gün için çok büyük paraydı. Londra'dan aldığı kelepir taşları Fransa'ya sokarken 1000 üzerinden 0.50 gibi cüz'i bir miktarı ödememek için büyük riskler göze alarak taşları üzerinde taşırdı, deklare etmeden. Bu yaptığı kaçakçılık değil, düpedüz cimrilikti. Zamanında Eknaya'nın atölyesinde 45 işçi çalışırdı. Bunların birçoğu Fransızdı. Yalnız 3 tane Ermeni vardı. 1918'de ise 20 tane savaş öksüzünü işe almıştı. Bunlardan biri de bendim. Ancak hem patron hem de bu işçiler karşılıklı düş kırıklığına uğradı. Şöyle ki yapılan iş son derece sıkıcı ve tük düzeydi. Ücretler ise feci düşüktü. Sonunda patron bir daha Ermeni elmas işçisi almamaya karar verdi. Atölye şefinin adı Levon Mozyan'dı. Miran, Eknaya'nın ikiz oğullarından biri, benim bu meslek konusunda neler bildiğimi öğrenmek istedi. Elime 10 adet taş tutuşturdu. Bunları dört köşe, kare şekline sokmak üzere tıraşlamam gerekiyordu. Hemen işe koyuldum. 4-5 gün sonra taşları atölye şefi Mozyan'a götürdüm. Tasarlama konusunda dar kafalısınız, gelişmemişsiniz dedi. Elimden geleni yaptım diye yanıtladım. O halde başladığınız işi bitirin bakalım. İşte bu aşamada Sarkis Bazarcıyan adlı bir Ermeni işçi bana yol göstermeseydi asla başaramazdım. Bana işi nasıl tamamlamam gerektiğini anlattı. Taşları şekillendirmeyi 2 gün içinde bitirdim ve Miran'a götürdüm. O daha ılımlı konuştu. Fena değil, fena değil. Zevk sahibisiniz, üstelik isteklisiniz. İşi çabuk öğreneceğiniz belli oluyor. Hala haftada 48 frank kazanıyordum. Miran beni Levon Mozya'nın gözetimine bıraktı. Ben mesleği işte bu atölyede öğrendim. Eknayan atölyesinde aşağı yukarı 1,5 yıl kadar çalıştım. İşe girişimden bir ay sonra baba Eknayan öldü, 85 yaşında. Oğullarından Vahe yazıhanede çalışıyordu. Miran ise elmas tıraşı bölümüyle ilgileniyordu. Kendisi çok yetenekliydi. İşliği ise Fransa'nın Escher'dan sonra en ünlü elmas atölyesiydi. Haftalık 48 frankla çok zor geçiniyordum. Sabahları bir kruvasan, öğleyin çok ince kızarmış bir dilim et yiyebiliyordum. Ayrıca şefim Sarkis'e ayda 10 frank ödeyerek bolca çorba içebiliyordum. İri yarı ve güçlüydüm ama 6 ay sonra beslenme eksikliği nedeniyle güçsüz kaldım. Neyse ki tam bu sıralar Kisak Papazyan adlı bir lokantacı tanıdım. Yemek servisine yardım etmem koşuluyla bana bolca yemek veriyordu. O günlerde Pantheon meydanında adı beni hep gülümseten Hotel de Grand Homes, Büyük Adamlar Oteli'nde oda kiralamıştım. Akşamları bazen Saint Genevieve adlı kütüphaneye gidiyordum. Burada hem Fransızcamı ilerletmeye çalışıyor hem de ısınıyordum. Bir akşam Saint Michel bulvarını aşınlarken bir kadın beni dilenci sanıp elime 5 frank tutuşturdu. Hemen geri çevirdim ve ağzımın içinden aslında çok fakir olduğumu mırıldandım. Sonra da kadına, bana observatuar meydanına kadar Fransızca konuşarak eşlik ederse kendisine 5 frank ödeyeceğimi söyledim. Dil öğrenme konusunda hiç yeteneğim yoktur. Ermenilerin büyük çoğunluğu dil konusunda çok yeteneklidir ama benim Fransızcam acınacak haldeydi. Hiçbir zaman da mükemmel olmadı. Ne yazık ki dili iyi konuşamamak hayatım boyunca aleyhime oldu. Kadın önerimi kabul etti ve bir kış boyunca bu kadın bana sabırla dili öğreneceğim konusunda ümidini yitirmeden bana Fransızca öğretmeye çalıştı. Tabii ki konumuz Victor Hugo'nun üstün edebi dili değildi. Bu kadınla asla ilişkim olmadı. Kış bitti ve kadın ortadan kayboluverdi. Bir daha da onu hiç görmedim. Elmas tıraşı konusunda kendime güvenimi kazandığımda Eknayan'dan zam istedim. 48 işçi ve benim de aralarında olduğum 15 çırak vardı ve hepsi de benimle aynı ücrete, yani saati 1 franka çalışıyorlardı. İşçiler ise haftada 200 frank kazanıyorlardı. Her 3 işçiden biri de 150 frank. Çünkü bu şahıslar büyük taşların tıraşlanmasından sorumluydular. En yüksek ücret ise haftada 500 franktı. Aradaki fark çok büyüktü. Eğer ailemin yanında yaşıyor olsaydım bu ücretle ayakta kalabilirdim ama durumum farklıydı. Amcam Levon hala bana surat ediyor ve bana para göndermiyordu. Her tür tıraşı öğrenmiştim. Elmaslara kare, oval, sandal, dikdörtgen, çubuk ve armut şekli verebiliyordum. Bunlar çeyrek karat taşlardı. Patronum zam isteğimi geri çevirince oradan ayrılmaya karar verdim. Son gün, son iş saatinde anlaşılan pişman olmuştu. Gidiyorsunuz. Peki benden istemiş olduğunuz aylık 250 frankı veriyorum desem ne yapardınız? Ne yazık ki o an yanlış bir yanıt verdim. Yine de giderim. Artık burada öğreneceğim bir şey kalmadı. İçimden tüm Ermeniler gibi kendi kendimin patronu olmak gibi bir şey geçiyordu. Bu istek başarı getirdiği gibi tarih boyunca pek çok kez de bahtsızlık getirmiştir Ermenilere. Kuşkusuz çok yanlış bir yanıt vermiştim. Eknayan beni hiçbir zaman bağışlamadı. Bir cumartesi oradan ayrıldım. Pazartesi Escher atölyesine kendimi takdim ettim. Patron klasik bir yanıt verdi. Adres bırakın, biz size haber veririz. Oradan Pulcian atölyesine gittim. Orada da çok soğuk davrandılar. Daha sonra gittiğim Seropian ve Sıvacian atölyelerinde de durum aynıydı. 8 gün boyunca iş aradım, hiçbir şey bulamadım. Başvurduğum yerlerden kibarca gönderilmiştim. Elmas tıraş işçileri sendikası başkanı Pierre Lebon'a gittim. Hiçbir yerde iş bulamazsın. Çünkü Eknayan atölyesini terk ettin. Bu tahmin edilebilir bir şeydir. Sana çok kızdı ve tüm meslektaşlarına seni işe almamaları konusunda uyarıda bulundu. Bu durumda sana yapacak bir tek şey kalıyor. Git bir zanaatkar bul. Yanında 15 gün kadar çalış, sana bir sertifika versin. Sen de o referansla bir iş yerine başvurabilirsin. Brizak adlı elmas ustasına gittim. Durumumu anlattım. Bana hemen bir masaya otur ve çalışmaya başla dedi. Ben de hemen dediğini yaptım. Bir hafta sonra bana 200 frank verdi. Seni saati 5 franktan işe alırım eğer istersen. İyi bir elemansın. Çok efendi bir insansın diye yanıtladım. Sana teşekkür borçluyum. Ancak sana uzun süre yanında kalma sözü veremem. Böylece Brizak'ta 1,5 ay çalıştım ve ayrılmak için izin istedim. Onun yanında çok şey öğrendim. Bana güzel bir sertifika verdi. Ben de bu kağıtla Lafayette Caddesi'nde bulunan Missionier adlı firmaya başvurdum. Önemli bir şirketti ve 35 kalifiye işçi çalıştırıyordu. Saat 11'de oradaydım. Görüşme çok kısa sürdü. Sertifikan var mı? Hemen Brizak'ın verdiği kağıdı gösterdim. Yeterliydi. Neler yaptın? Her türlü taşla çalıştım. Ne kadar kazanmak istersin? Haftada 300 frank. Hemen başla. İşi ne kadar bildiğini görelim. Saat 11'i çeyrek geçe Biley taşının başındaydım. Gün boyunca çalıştım. Sonuç iş de fena değildi. Missionier firması istediğim ücreti haftada 300 frank kabul etti. Hafta sonu cumartesi günü 350 frank verdiler. Çok çalışıp iyi iş çıkarmışım. Çok memnundum. Bu kez başka zorluklar baş gösterdi. Mıhlayıcı çok tembel bir adamdı. Burada yazar kara yılan tabirini kullanmış. Fransızca kara yılan gibi tembel olmak. Çok tembel ve ırkanlı olmak anlamına gelir. Çevirenin notu. Böylece 350 frank kazanıyordum ama 600 franklık iş yapıyordum. Missionier beni diğerlerine örnek olarak gösteriyordu. Onlara benim gibi gayretli olmalarını söylüyordu. İş arkadaşlarım doğal olarak bu durumdan rahatsız oluyorlar ve bana daha az çalışmamı söylüyorlardı. Gayretkeş gösteriler yapmamam konusunda da durmadan uyarıp duruyorlardı. Çok çalışma nedenim farklı. Yalnız başıma bu işi yaptığımda ne kadar başarılı olabileceğimi görmek için kendi kendimi sınıyorum dedim. O halde git dediler. Hayır, patron beni kovmadan hiçbir yere gitmem. Patrona gelince o da şöyle diyordu. Sana haftada 600 frank vermek isterdim ama kağıtların yok, resmi kayıtların yok. O nedenle artış yapamam, yasak. Aslında çalışma kartım yoktu. Kağıt üzerinde bir Türk öğrencisi olarak görülüyordum. Çalışma kartı almak için başvurmuş ve reddedilmiştim. İşçi sendikasının temsilcisi, işime yemek tatillerinden biraz önce ara vermeye beni zorlamaya çalıştı, reddettim. Çok kızdı ve bana pis yabancı dedi. Suratını öyle bir indirdim ki hastanelik oldu. Mahkemelik oldum. Sulh hukuk hakimi beni haklı buldu. Ancak böyle olaylar karşısında sinirlerime hakim olmamı da sözlerine ekledi. Sendika temsilcisine ise 50 frank para cezası verdi. Ama bu olaydan sonra diğer işçiler beni işten ayrılmaya mecbur etmek için grev yaptılar. Resmen baskı altındaydım. Misyonerden böylece zorunlu olarak ayrıldım. 20 yaşındaydım ve kendi kendimin patronu olmayı aklıma koymuştum. Burdalu Caddesi'nde bir Ermeni tanıyordum. Ona bu fikrimi açtığımda bana tıraşlamak üzere iki parça taş emanet etti. Naat denen çok kırılgan ve alacalı renkli bir tür taştı bunlar. Ayrıca tıraşlamak normal ham işlenmemiş taşları şekillendirmekten çok daha zordu. Orta Caddesi'nde bulunan bir atölyede çalışabilmek için kendime küçük bir yer kiraladım. İş tahmin ettiğim gibi çok zordu. Adamın ödeyeceği para ise çok azdı. Bu deneyim bana henüz patron olabilmek için çok erken olduğunu öğretti. Bir kere param, kapitalim yoktu. Deneyimim yeterli değildi. Ayrıca da çok genç olduğum için insanlar bana güven duyup değerli taşları emanet etmeyeceklerdi. Hiç kimsenin çalışmak istemeyeceği ıskarta taşlarla uğraşmak zorunda kalacaktım. Böylece Lafayette Caddesi'nde bulunan Joseph Hillesium adlı şirkete gittim. Kendimi tanıttım. İşsiz kalış nedenimi anlatmama gerek kalmadı. Olayı biliyorlardı. Karşımda 35 yaşında çok sevimli bir genç patron vardı. Jemap tarafında da bir atölyesi vardı. Bu iş yerinde 10 işçi vardı ama 20 işçiye yetecek kadar iş ve yer olduğunu söyledi ve beni hemen işe aldı. Pazartesi işe başla. Kaç para ücret istersin? Haftada 500 frank. Biraz fazla değil mi? Az bile istedim. Tamam, çalışmaya başla. Sana haftada 500 frank vereceğim. 4 haftalık çalışmadan sonra ne kadar ürettiğini hesaplayacağım. Sonuca göre haftalığına ya zam yaparım ya da indiririm. Anlaştık. Pazartesi bir de baktım önüme, naatları koymaz mı? Tıraşlamak son derece zor. Birinci ayın sonunda beni çağırdı. Sana 2000 frank ödedim ama yaptığın iş ancak 1200 frank eder. Evet ama bana naat verdiniz. Biliyorum. Bana 800 frank borçlusun ama görüyorum ki hem çok gayretlisin hem de bu işi becerebileceğini kanıtladın. Seni burada tutuyorum. Ancak haftalığın 500 değil 300 frank olacak. Çok çalışırsan ben de paranı artırırım. Öyle olsun. Öyle gayretli çalışıyordum ki 15 gün sonra haftada 600 frank kazanmaya başlamıştım bile. Patronum bir gün, görevin bana senin gibi işçiler bulmak dedi. Sıkı bir arama sonunda 10 tane Ermeni işçiyi işe aldırdım. Bravo, çok güzel dedi patronu ve ekledi. Bundan böyle bulduğun işçilerin maaşlarından da sana %1 komisyon vereceğim. Bolluk ve huzur içinde yaşıyorduk ama aslında bu sanki bir krizin habercisi gibiydi. Bana gelince sıkı çalıştığım için iyi para kazanıyordum. CASG adlı kulübe kaydoldum. Paris'te La Banque de Société Générale tarafından finanse edilen ve gençlere her tür sporun öğretildiği, uygulatıldığı bir kulüp. Çevirenin notu. Yeri Jean Boudin stadındaydı. Zamanın ünlüleriyle, çeşitli spor dallarıyla uğraştım. Örneğin, Borotra ile tenis, Jules Ladomec ile koşu yapmak bunlardan birkaçı. Bu arada evde de elmaslar üzerine çalışıyor, ufak tefek mücevherler yaparak satıyordum. Amacım kendime ait müşteriler kazanmaktı. 1929 yılında Jean Boudin stadının yakınlarında Saint-Claude'da bir apartman katı satın almaya karar verdim. Aslında bir başka kat vardı. İnşası da bitmişti. 50 bin frank istiyorlardı. Ama ben Saint-Claude'dakini tercih ettim. Bana 150 bine mal oldu. 4 duvara 125 bin frank ödedikten sonra içinin düzenlenmesi için de 25 bin frank para saydım. Büyük bir salonu, 3 büyük odası, banyo ve bir de hizmetçi odası. Evi alınca amcam Levon'u Paris'e çağırmaya karar verdim. Karısı kim bilir kaçıncı aşığı ile hala Viyana'daydı. Genç ve güzel bir genç kız haline gelmiş olan kız kardeşimi de İstanbul'dan getirdim. Paris'e geldikten sonra burada terziliği öğrendi. Aslında Levon'un karısı Viyana'dan döndüğünde onu da kabul etmiştim. Arkamdan çevirdiği dolapları bildiğim halde. Mutlaka evlenmelisin diye tutturdu. Evlenebilirdim ama böyle çok mutluydum. Ben zavallı öksüz ailemi çevreme toplamıştım. Öyle mutluydum ki hizmetçi odasında uyumak bile beni rahatsız etmiyordu. Bu tatlı yaşam 28 Kasım 1930'a kadar sürdü. O tarihte Bay Hillesium atölyesini kapattı. Ardından birer birer diğer atölyeler de kepenklerini kapadılar. İşte kriz gelmişti. Başlamıştı. İşsizliğe başvurmaya gerek görmedim. Kendi kendimi idare edebileceğimi sandım. Başıma gelecek şeylerden kuşkulanmak aklıma bile gelmiyordu. Tabii bu arada kalkıp da bir rahip gibi yaşadığımı söyleyecek değilim. Oldukça yakışıklıydım, param da vardı ve tabii bir sürü de metresim. Henüz çok erken olduğunu öne sürerek kimseye evlenme vaadinde de bulunmuyordum. Kriz başlamadan önce amcam Levon kafasızlığı yüzünden perişan oldu. Daha önce yazmıştım. Amcam İstanbul'daki restoranından payına düşen gelirle yaşıyordu. 5000 frank tutarındaki bu gelir o zaman için iyi paraydı. Ama amcam birden lokantadaki payını satmaya karar verdi. Satıştan gelen parayla da Tateosyan adlı biriyle ortak oldu. Yapacakları iş Paris'ten küçük aksesuarlar, süs eşyaları alıp Arjantin'e götürüp satmaktı ama Tateosyan bir hırsız, bir hayduttu. 250 bin franklık mal alıp amcama 500 binlik fatura gösterdi. Levon Arjantin'e gittiğinde çok büyük şok yaşadı. Paketleri açtığında bir de bakmış, alınan mal 5 para etmeyecek, değersiz ve asla satılamayacak şeyler. Varını yoğunu kaybetti. İyi ki dönüş biletini giderken almıştı, yoksa geriye dönecek parası bile kalmamıştı. O geriye döndüğü sıralar ben henüz katımı satın almamıştım ve Hotel de Grand Home'da yaşıyordum. Amcam o arada geri dönmüş, beni Lyon garından, Gare de Lyon'dan aradı ve cebinde 5 parası kalmadığını söyledi. Onu babamın yerine koymuştum. Üzülme, çalışıyorum, bir şeyler hallederiz dedim. Kısa süre sonra da apartman katını satın aldım. Hatta bu katı almamam biraz da amcamın durumu neden oldu diyebilirim. Ailemi bir araya toplayabileceğim bir ev özlemi içindeydim. Hepimizin bir araya geleceği bir yuva. Bağışlanmayacak kadar safmışım. 6. ayrımın sonu, sayfa 82.